Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Lobiler ve ajanlar, AKP ve cemaatin ABD'de karanlık ilişkileri. Yılmaz Polat. Siyah Beyaz Kitap. 1. baskı, Temmuz 2017 İstanbul. Bu kitap 143 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Eylül 2017. Arka kapak. Lobiler ve ajanlar, AKP ve cemaatin ABD'de karanlık ilişkileri. Yılmaz Polat. Polat, Amerika'da lobisiz tanıtmanın olmayacağı, az gelişmiş ya da geri bıraktırılmış ülke siyasetçilerinin bu büyük ve güçlü ülkede lobisiz bir yere varamayacağının kafalara sokulduğunu anlatıyor. Türk siyasetçilerinde bundan fazlasıyla nasibini aldığını ortaya koyuyor. Lobilerin nasıl reklam yaptıklarını, hükümetleri avlamak için hangi ilginç yöntemleri geliştirdiklerini ışık tutuyor. Polat, ABD lobicileri için damara nereden gireceklerini iyi bilirler diyor. Polat'ın kitabını okuduğunuzda, Karanlıklar Prensi adıyla tanınan neokon ideolog Richard Perley ve CIA üst düzey yöneticilerinden Graham Fuller gibi isimlerin Türk siyaseti ve siyasetçilerinin üzerinde ülkenin kaderini etkileyecek ölçüde nasıl etkili olduklarını daha iyi anlayacaksınız. Türk kamuoyundan gizlenen birçok olayı kitabında deşifre eden Polat, bazı lobi kuruluşlarının nasıl hem PKK'ya hem de Türk hükümetlerine, AKP'ye çalıştığını, bu girift ilişkilerin nasıl oluştuğunu da gün ışığına çıkarıyor. Fethullah Gülen cemaatinin lobi faaliyetlerine ne kadar para akıttığını somut örnekleriyle yazan Polat, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD'ye yaptığı gizemli ziyaretleri, dağıttığı hediyelere kadar ayrıntılarıyla sergiliyor. Lobi faaliyetlerindeki rüşvet olgusunu gözler önüne seriyor. Özetle bize Washington'da hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Yılmaz Polat TRT'de muhabirliğe başladı. 10 yıl süreyle Kıbrıs ve dış politika konularını izledi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkçe ve yabancı dillerde dış politika haber ve programlar yayınladı. 1980 yılında Amerika'ya gitti. Washington'da en uzun süre görev yapan Türk gazetecisi oldu. TRT, Anadolu Ajansı, Tercüman Gazetesi, CTV, BRT, TV8, Cumhuriyet Gazetesi, Avrasya TV, ART ve Yurt Gazetesi Washington temsilciliğini yaptı. Halen internet ortamında yayın yapan ABC Gazetesi'nin abcgazetesi.com Washington temsilciliği görevini yürütüyor. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden 3 kez Yılın Gazetecisi ödülünü aldı. Ateş Altında Kıbrıs, Washington Entrikaları, Washington Ankara Hattı, Alo Washington, Amerikan Şahinleri, Amerikan Kargaları, Washington'da Akrobasi, Barış İçin Oradaydılar, Parola Kıbrıs, CIA'nin Muteber Adamı, CIA Pençesinde Açılım, ABD'nin Özel Din Görevlisi. Önsöz. Washington'da hiçbir şey tesadüf değildir. Yılmaz Polat, diplomasi haberleri ve dış politika yazarlığında Türkiye'nin en deneyimli gazetecilerinin başında gelir. Bir diplomat inceliği ve zarafetiyle hareket etmeyi içselleştirdiği için deyim uygunsa işin reklamında değildir. Şöhret peşinde koşmaz, buna ihtiyacı yoktur, o gerçeğin ve haberin peşinden koşar. Polat 35 yıldır görev yaptığı ABD'den Türkiye'ye geçilen önemli haberlerin altındaki imzadır. O sessizce bir basın emekçisi alçak gönüllülüğü ve sadeliğiyle sadece işini yapar. Yazdığı her yazıda haber vardır. Türk basınında hemen hemen bütün büyük gazete ve televizyonların Washington temsilciliğini yapmıştır. Bir meslek büyüğü, duayendir. Yılmaz Polat ile Yurt Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren beraber çalıştık. Yurtun muhalif kimliğinin oluşmasına ve gerçek bir gazete karakteri kazanmasına büyük katkısı oldu. Yurtun imtiyaz sahibinin kimliği ilk günden itibaren sorun haline gelen çalışma ahlakı ve diğer ilkesel nedenlerle bu gazeteden arkadaşlarımla birlikte ayrıldığımızda Yılmaz ağabey de hiç tereddüt etmedi. Şimdi internet ortamında yayınlamaya başladığımız ABC gazetesinde yine Yılmaz Polat'la birlikteyiz. O bu kez ABC gazetesinin Washington temsilcisi, yazarı ve yayın kurulu üyesi. Yine her yazısıyla, geçtiği her haberle yıldız gibi parlıyor, haberin ve bilinenin ötesine geçiyor. Yılmaz Polat'ı okumadan, onun kitaplarına bakmadan Türkiye-ABD ilişkileri hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Benim için ise kendisiyle çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum bir meslek büyüğü ve dostumdur. Elinizdeki kitap, Yılmaz Polat'ın gazetecilik deneyimlerinden süzülüp gelen, derin gözlem ve somut belgelere dayanan bir çalışma. Dahası yoğun bir araştırmanın ve birebir tanıklıkların ürünü olan bu kitap, esas olarak ABD'nin Türkiye siyaseti üzerindeki etkisinin hangi yol ve yöntemlerle kurulduğunun çarpıcı bir hikayesi. Yılmaz Polat, inanılmaz örnekler, olaylar ve belgelerle bize ABD'nin Türkiye siyasetini nasıl yönlendirdiğini, bu yönlendirmede lobilerin rolünü, özellikle AKP'nin karanlık ve tuhaf ilişkileri bağlamında anlatıyor. Washington'da hangi lobilerle ne türden bağlar kurulduğunu belgeleriyle yazıyor. Okuduklarınız karşısında şaşıracaksınız. Gülen cemaatinden AKP'ye kadar İslamcı ve sağcı siyasetçilerin Washington'da kimleri nasıl milyonlarca dolar aktardığını, Türk siyasetinin bazı ABD'li istihbaratçıların etkisine nasıl açık hale getirildiğini gördüğünüzde ise sarsılacaksınız. Bu nedenle elinizdeki kitap sadece bir gazetecilik çalışması değil, aynı zamanda birçok akademik araştırmanın referansında yer alacağına inandığım dış politika alanında el kitabı olacak önemli bir eser. Yılmaz Polat kitabında ABD tarafından projelendirilen bir parti olduğunu bildiğimiz AKP'nin Washington'la olan kapalı ilişkilerinde somut olgulara dayanarak ortaya koyuyor. Erdoğan ve AKP'nin iktidarlarını sürdürebilmek için bu ülkedeki güç odaklarıyla nasıl ve ne türden ilişkiler kurduğunu deşifre ediyor. Polat, Amerika'da lobisiz tanıtmanın olmayacağı, az gelişmiş ya da geri bıraktırılmış ülke siyasetçilerinin bu büyük ve güçlü ülkede lobisiz bir yere varamayacağının kafalara sokulduğunu anlatıyor. Türk siyasetçilerinin de bundan fazlasıyla nasibini aldığını ortaya koyuyor. Lobilerin nasıl reklam yaptıklarını, hükümetleri avlamak için hangi ilginç yöntemleri geliştirdiklerini ışık tutuyor. Polat, ABD lobicileri için damara nereden gireceklerini iyi bilirler diyor. Polat'ın kitabını okuduğunuzda, Karanlıklar Prensi adıyla tanınan neokon ideolog Richard Perle ve CIA üst düzey yöneticilerinden Graham Fuller gibi isimlerin Türk siyaseti ve siyasetçilerin üzerinde ülkenin kaderini etkileyecek ölçüde nasıl etkili olduklarını daha iyi anlayacaksınız. Türk kamuoyundan gizlenen birçok olayı kitabında deşifre eden Polat, bazı lobi kuruluşlarının nasıl hem PKK'ya hem de Türk hükümetine, AKP'ye çalıştığını, bu girift ilişkilerin nasıl oluştuğunu da gün ışığına çıkarıyor. Fethullah Gülen cemaatinin lobi faaliyetlerine ne kadar para akıttığını somut örnekleriyle yazan Polat, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD'ye yaptığı gizemli ziyaretleri, dağıttığı hediyelere kadar ayrıntılarıyla sergiliyor. Lobi faaliyetlerinde rüşvet olgusunu gözler önüne seriyor. Özetle bize Washington'da hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Merdan Yanardağ, 20 Mayıs 2016 İstanbul. Neden yazdım? Lobicilik Amerika'da en pahalı iş kollarından biridir. Müthiş bir sanayidir. Ülkeler on binlerce kişinin çalıştığı binlerce şirkete her yıl milyarlarca dolar akıtır. Lobi deyince akla önce Kongre, Beyaz Saray, Pentagon, medya ve CIA gibi istihbarat kurumlarında çalışan elemanlar gelir. Lobi firmaları burada çalışanlar için emekli olduktan sonra, hatta olmadan ikinci bir iş kapısıdır. Bazıları cazip ücretlere dayanamaz, emekliyi beklemeden kapak atar. Lobiler doğrudan Adalet Bakanlığı ve Kongre'ye hesap verirler. Vergi dairesi, IRS her zaman enselerindedir. Lobiciler para için her şeyi yaparlar ama başlarına gelecekleri bildiklerinden sadece buralara yalan söylemekten kaçınırlar. Lobicilik profesyonel bir iştir. Kişi ve kurumları ikna etmek ve etkilemek için her türlü yol denenir. Amerika'da lobisiz tanıtmanın olmayacağı, siyasetçinin lobisiz bir yere varamayacağı yabancı kafalara sokulmuştur. Türk siyasetçi de bundan fazlasıyla nasibini almıştır. Reklamlarını iyi yaparlar. Hükümetleri tavlamak için ilginç yöntemleri vardır. Etkili isimler üzerinde nasıl çalışacaklarını iyi saptarlar. Damara nereden gireceklerini iyi bilirler. Lobiyi alabilmek için liderlerin çevresini ve aile bireylerine kadar uzanırlar. Türkiye, lobicilerin gözde ülkeleri arasında iyi bir müşteridir. ABD medyasına zaman zaman malzeme olur. Her zaman şirketlerin iştahını kabartmıştır. Lobisini almak isteyen şirketler birbiriyle yarışır. ABD'nin milyar dolarlık lobi bütçesine önemli bir katkı sağlar. Doğal olarak rüşvet lobiciliğin önde gelen etkili yöntemlerinden biridir. Türk siyasetçisinde genellikle Amerika'nın iktidar yaptığı, iktidarını muhafaza ettiği veya iktidardan ettiğine ilişkin düşünce yaygındır. Bu nedenle önceliği ABD'ye verir. Bunun önemli örnekleri vardır. Özellikle Yahudi lobisiyle CIA'ya yakın isimlerin Türk siyasetçisi üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Bugüne kadar Türk politikacılar arasında ABD'de olumlu ya da olumsuz hakkında en fazla konuşulan isimlerin başında Recep Tayyip Erdoğan gelir. Erdoğan'ın Yahudi lobilerle ilişkisi hiçbir siyasi lider kadar yakın olmamıştır. Erdoğan Davos'ta One Minute diye bağırırken Washington'da İsrail ilişkileri düzeltmek için çok özel lobi şirketleri kiralandı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk hisse senetleri bile bir şeriat kuralı olan sukuk yöntemiyle New York'ta Yahudi bir lobi firması olan Arnold & Porter tarafından pazarlandı. ABD'deki kod adı Karanlıklar Prensi, Prince of Darkness olan Richard Pearl ve CIA'ci Graham Fuller gibi kitaplara konu olmuş gölge lobicilerin Türk siyasetçilerin üzerinde ülkenin kaderini etkileyecek kadar etkisi büyük olmuştur. Hemen hemen her dönemde bu isimlere politikalara müdahale etme serbestisi tanındı. Onlar da görevlerini yerine getirdi. Birçok olay Türk kamuoyundan gizlendi. PKK terörünü ABD'de anlatsın diye kiralanan lobi şirketi PKK'nın lobisini yaptı. Sözde Ermeni soykırım tasarısını geçirmeye çalışan kongrenin en güçlü adamı Hastert, CIA'nin yardımıyla Türkiye'nin lobiciliğini aldı. Erdoğan'ın talimatıyla Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için masraflar hariç ayda 50 bin dolara bir hukuk firması kiralandı. Firma Gülen'in yakalanması için taşeron dedektif kişiler tuttu. Pensilvanya'da oturan Fethullah Gülen cemaati de lobi faaliyetlerine milyonlarca dolar akıttı. Kitapta siyasetçilerin 1980'lerden günümüze danışman ve aile bireylerini de karıştığı ABD'de kiraladıkları şirketleri, ücretleri ve kamuoyundan gizlenen lobi hedeflerini belgeleriyle bulacaksınız. Türk siyasetine egemen olan isimlerin lobi şirketleriyle ilişkilerini ve PKK terör örgütüne ve sözde Ermeni soykırım tasarısına destek veren isimlerin nasıl Türk lobisine çalıştığını okuyacaksınız. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın CIA Başkanı ile görüşmek için kaç kez Washington'a gittiğini verdiği hediye sayısından öğreneceksiniz. Erdoğan'ın Başkan Obama'ya verdiği 200 doların üzerinde diye devlet arşivine gönderilen hediye listesi de var. Erdoğan'ın Dünya Beşten Büyüktür sözünün kampanyasını yapmak için hangi lobi şirketi üzerinden genç sivil Ceren Kenar'a 62 bin dolar ödendi? Washington'da hiçbir şey tesadüf değildir. Amerikalılar bu cümleyi çok kullanır. Nothing is a coincidence in Washington. Yılmaz Polat, Washington. Birinci bölüm. Gray and Company. Kenan Evren'in ABD yönetimiyle doğrudan bağlantı kurarak gerçekleştirdiği darbeye destek devam ederken Ankara lobi şirketine fazla ihtiyaç duymuyordu. Ulus hükümeti Türkiye'nin Kıbrıs politikasını anlatması için kiralanan birkaç şirketten biri olan Daniel Edelman lobi şirketiyle anlaşmayı bile yenilemedi. Kıbrıs Rum yönetimi hemen harekete geçti. Daniel Edelman'la bir anlaşma yaptı. Arkadan şirketle Yunan hükümeti de anlaştı. Böylece Türkiye hesabına çalışan Edelman şirketi Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının lobicisi oldu. Şüphesiz şirket Türkiye ile ilgili arşivindeki bilgileri Rumlara aktaracaktı. Türkiye'nin ABD'de aktif lobi çalışmaları 1983 yılında Gray and Company şirketini kiralamakla başladı. Gray and Company, Başkan Ronald Reagan'a yakınlığıyla tanınıyordu. Şirketin başkanı Robert Keith Gray, Cumhuriyetçi Parti'nin hararetli savunucusuydu ve Başkan Reagan'la dostluğu Reagan'ın Hollywood yıllarına dayanıyordu. Reagan'ın Kaliforniya valiliğinde kampanyasını yürüttü, daha sonra da Reagan-Bush kampanyasında çalıştı. Gray 1980 yılında Reagan'ın başkanlık törenlerini düzenleyerek Washington'un çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 1981 yılında Gray and Company şirketini kurdu. Robert Gray, CIA Başkanı William Casey'in de yakın arkadaşıydı. Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası konulan silah ambargosundan çıkmış, ABD'nin Türkiye'ye verdiği kısa adı FMS olan Foreign Military Sales, askeri krediler, Kıbrıs, Ermeni tasarıları ve Türkiye aleyhinde bir dizi insan hakları eleştirileri nedeniyle gündemdeydi. Gray bu olumsuz faaliyetleri önlemek için kiralanıyordu. Türk hükümeti masraflar hariç yılda 600 bin dolara anlaştı. Gray and Company ile anlaşmayı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şükrü Erektağ imzaladı. Bu arada ABD basınında zaman zaman Gray ile ilgili ilginç magazin haberleri yer alıyordu. Şirket başkanı Robert Gray'in eşcinsel olduğuna dair söylentiler yaygındı. Ankara Grey şirketini kiralamıştı ama şirketin en kıdemli başkan yardımcısı Ermeni asıllı Beri Zortyan idi. 1960'ların sonunda Vietnam Saigon'da Amerika'nın sözcülüğünü yapan Zortyan, Ermeni Asamble'nin de adamıydı. Gazeteci Turan Yavuz, Tercüman gazetesinde Türkiye'nin tanıtımı bir Ermeni'ye verildi başlığıyla haber yapınca kıyamet koptu. Elekta, Robert Gray'e bu şartlar altında hükümetin şirkette çalışamayacağı konusundaki kararını iletti ve şirket Zortyan'la ilişkiyi kesti. Bunun sonucunda Zortyan'a bir miktar tazminat ödendi. 1985 yılında İran kontrol olayı patlak verince Robert'la ilgili haberler ortalığa saçılmaya başladı. İddialar yazmakla bitmiyordu. Gray hakkında kitap dolusu iddialar vardı. Gray, CIA ve uluslararası istihbaratla iç içe yaşamıştı. Tanınmış CIA ajanı, Edwin Wilson'la çalışmış, Kore istihbaratına bulaşmış, ünlü Suudi silah tüccarı Adnan Kaşıkçı ile ilişkisi olmuştu. Carlis Johan, CAQ, mediafilter.org. CIA Başkanı, Kesin yakın arkadaşı olan Gray'in adı İran kontra soruşturmasında bol miktarda geçti. Kongre soruşturma belgelerinde Nikaragua'daki kontralara yapılacak silah sevkiyatı ile ilgili ilk teklifin Gray şirketinden geldiği yazıyordu. İran kontra skandalı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyordu. Türkiye skandalın tam ortasındaydı. Şirket çalışanlarından Robert Owen, İran skandalının önemli aktörlerinden biriydi. 15 Ekim 1986 tarihli New York Times gazetesi, Owen'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çalışmaya başlamadan önce Gray & Company'de çalıştığını yazdı. Gazeteye göre 32 yaşındaki Owen, Adalet Bakanlığı'ndaki lobi kayıtlarında Türkiye, Güney Kore, Haiti, Tayland ve Arap Ligi ülkeleri için çalıştı. İran kontrol olayını soruşturan komisyon, Türkiye'yi isim vermeden 16 nolu ülke olarak tanıttı. Amerika skandalla kendini sorgularken, bu rutin bir olaymış gibi Türkiye'deki sorumlulardan çıt çıkmıyordu. Yüzlerce sayfalık belgeler arasında siyahla karalanmış sayfalarda bol bol 16 nolu ülke Türkiye vardı. 80 adet halk müzesini İsrail'den İran'a taşıyacak uçaklar için Türkiye'den izin almak gerekiyordu. Türkiye üzerinden 5 uçuş yapılacaktı. Soruşturma belgelerinde bol miktarda üzeri siyah kalemle karalanmış Türkiye'deki CIA'nin muteber adamlarından söz ediliyordu. Belgeler arasında Türk lobicisi Owen'la Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dairesi'nde birlikte çalışan Yarbay Oliver North'un Türkiye'nin güneydoğu sınırından İran ve Irak'a birkaç kez giriş yaptığı bilgisi de vardı. Ne yazık ki bu muhteber kişilerin adları İran gezi soruşturması sırasında hiçbir zaman açıklanmadı. CIA'nin Türkiye'deki muhteber adamı ya da adamlarının adları ulusal güvenlik nedeniyle karalanan telgraflarda kara bir iz olarak kaldı. Aşağıdaki mesaj bir milli güvenlik planıdır ve Amerikan hükümetinin en üst seviyedeki çıkarları için hazırlanmıştır. Sizden istediğim, teklife tepkisi hakkındaki ve hükümetindeki haberleşme kanalının uygunluğu ile ilgili görüşleriniz ve düşüncelerinizdir. El yaklaşacak 3 ticari DC-8 uçağı veya benzer uçaklar için hükümetinden geçiş izni talep edeceksiniz. Bu uçaklar den Tebriz'e gidecek ve sonra yön değiştirecektir. Bu olay 23 Kasım veya daha büyük bir ihtimalle 24 Kasım'da olacaktır. Ben şüphesiz size uygun bir zamanda uçak numaraları gibi bilgiler vereceğim. Siz de uçağın amacının insani olduğunu ve terörist eylemlere karşı yapıldığını izah edeceksiniz. Ayrıca bu harekatın Amerikan hükümetinin yüksek çıkarları için yapıldığını ve NİN bu konudaki çabalarının ve desteğinin gözden uzak tutulmayacağını ve takdir göreceğini anlatacaksınız. Turgut Özal döneminde ve daha sonra Türkiye'de bu konuda hiçbir zaman bir soruşturma açılmadı. Robert Gray, Türkiye'yi her işin içine sokmuştu ve lobi ücreti karşılığında ödenen 600 bin dolara az buluyordu. ABD içinde ve dışında milyonlarca dolar kazanan Gray, Türkiye'den kazandığı paranın miktarından şikayetçiydi. Gray, Türkiye için çok büyük işler yaptığını söylüyordu. ABD yönetimine, kongreye, medyaya, Türkiye'deki Amerikan çıkarlarının çok önemli olduğunu anlattığını savunuyordu. Yunan hükümeti de bu sırada Washington'da Manatos lobi şirketiyle çalışmaya başlamıştı. Türk-Yunan rekabeti lobicilere milyonlarca dolar kazandırıyordu. Manatos şirketi Türkiye'nin Washington için güvenilir bir müttefik olmadığını söylüyor. Gray & Company de cevap veriyordu. Gray'e göre Türkiye'nin ABD'ye dostluğunu gösteren olaylar şunlardı. Türkiye, Libyalıların ülkede Amerikalılara yapmayı planladıkları saldırıları önledi. Komplo iddiasıyla yakalanan Libyalılar yargılandı ve hüküm giydi. Kore Savaşı'nda yaklaşık 30 bin Türk Amerikalı askerlerle birlikte savaştı. 1967-1973 İsrail-Arap Savaşı'nda Türkiye, ABD'nin topraklarındaki haberleşme tesislerini kullanmasına izin verdi ve 6. filonun Doğu Akdeniz'de yakıt ikmaline izin veren tek NATO müttefikiydi. Türkiye, İran devriminden sonra Amerikan vatandaşlarının İran'dan tahliyesine yardımcı oldu. Camp David anlaşmasına kadar Türkiye, İsrail'i tanıyan tek ülkeydi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.